Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Yeremye peygambere ağlayan, yüreği kırık olan peygamber denilmektedir. Yeremye bir rahibin oğluydu. Doğmadan önce peygamber olarak seçilmiş ve genç yaştayken de peygamber olmaya çağrılmıştı. Yeremye peygamber hizmetine Kral Yoşua'nın hükümranlığı sırasında başladı ve onun ölümünde ağıt yazmıştır. Çok kötü bir dönemde yaşadığı için evlenmesi yasaklanmıştı bu peygamberin. Yeremye peygambere halkı inanmadı, halkı tarafından reddedildi, nefret edildi, ayakları tomruğa bağlanarak dövüldü, hapse atıldı, vatana ihanetle suçlandı. Peygamberin halka duyurduğu mesajı kendi yüreğine büyük bir yüktü. Yeruşalim'in imha edilişini ve halkın Babil'e sürgüne gönderilmesini gördü. Babil güçlerinin komutanı onun kentte kalmasına izin verdi. Geride kalanlar Mısır'a kaçmayı istediklerinde Yeremye peygamber bunun aleyhinde peygamberlik etti. Yeremye dikkate değer bir adamdı. O Tanrı'nın ağlayan bir çocuğuydu. Yeremye peygamber İlyas kadar güçlü, Yeşaya kadar iyi konuşan ya da Hezekiel peygamber kadar meleksel değildi. Ürkek, çekingen, çaresizliğinin bilincinde olan, hiçbir zaman tatmadığı birazcık anlayış ve sevginin özlemini çeken biriydi. Yeremye hizmetine Yeşaya'dan 100 yıl kadar sonra başladı. İşine Kral Yoşua'nın zamanında başladı ve Babil'deki sürgün sırasında da devam etti. Halkının Babil'de 70 yıl sürgün kalacaklarını önceden bildiren oydu. Ayrıca sürgünlük dönemindeki karanlığın ötesindeki ışığı da gördü. Başka hiçbir peygamber gelecek hakkında bu kadar ışıl ışıl bir mesaj vermemiştir. Yeremya'nın mesajını niteleyen sözcük 13 kez geçen sadakatsizlik sözcüğüdür. Rabbe karşı olan sadakatsizlik. Yeremye halkını Rabbe sırtlarını döndükleri için eleştirdi, onların başına gelecek yargıyı belirtti. Bir an önce Rabbe dönmelerini istedi ama onu kimse dinlemedi. Şimdi Yeremye kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Yorumunu yapmakta olduğumuz Eski Antlaşma'dan Tanrı Sözü'nden Yeremye kitabının 20. bölümüne geldik bu programımızda. Yeremye, Tofet'e gidip Rabbin kendisine yapmasını söylediği gibi kabı kırdığında Yahuda halkına vermiş olduğu mesaj sürgüne gidecekleriydi. Büyük ve iyi kral Yoşua ölmüştür ve yerine önce Yehoahaz ve sonra da Yehoakim geçmiştir. Şimdi tahta olan kişi Yahuda'nın son kralı Sidkiya'dır. Sidkiya, Yahuda'yı yöneten krallar içerisinde en kötüsü ve en zayıfıdır. Yeremye peygamberin önceden bildirdiği Babil'e sürgün, onun hükümranlığı zamanında gerçekleşecektir. Şimdi Yeremya'nın yaşamı ve hizmetinde bir değişikliğin gerçekleştiğini göreceğiz. Tanrı sözünü bildirdiğinde bu peygamber serttir, kuvvetlidir ama kişisel olarak çok yumuşak bir kalbi vardır. Tarihler kitabı, çok sevgili dostu Yoşua öldüğünde Yeremya'nın onun için ağladığını yazar. Yeşua'nın yerine geçen üç kötü kral, Yeremya'nın mesajını çok kesin bir şekilde reddetmişlerdir. Ona soğuk davranmışlar ve mesajını hiç dinlememişlerdir ama kişisel olarak zulüm görmemiştir. 20. bölüme geldiğimizde Yeremya'nın ilk kez olarak kişisel ve fiziksel bir biçimde zulüm gördüğünü görüyoruz. 20. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde şöyle okuyoruz. Rabbin tapınağının baş görevlisi İmeroğlu kahin Paşhur, Yeremya'nın böyle peygamberlik ettiğini duyunca onun dövülüp Rabbin tapınağının yukarı Benyamin kapısındaki tomruğa vurulmasını buyurdu. Zulmün nerede başladığına dikkat edin. Zulüm organize olmuş dinden gelmişti. Günümüzde Tanrı sözüne en çok zulüm, Tanrı sözünü reddetmiş olan organize, liberal kiliseden gelmektedir. Kardeşlikleriyle, herkese olan sevgileriyle ve açık görüşlülükleriyle övünerek kendilerini çok karanlık bazı tiplerle aynı çizgiye koymaktadırlar. Ama iş, muhafazakar birisini, Tanrı sözünü savunan birini kabul etmeye geldiğinde, açık görüşlülükleri ve sevgilerinin yok olduğunu görmüşümdür. Müjdenin yayılmasına en büyük muhalefet, içki endüstrisinden ya da günümüzde bildiğim herhangi bir politik gruptan çok organize kiliseden gelmektedir. Bu tabi Batı dünyası için geçerlidir. Yeremya'nın böyle fiziksel bir şekilde zulme uğraması kendi zamanındaki organize dinden gelmişti. Ertesi gün diyor 3. ayette, Paşhur kendisini tomruktan salıverince Yeremya ona, Rab sana Paşhur değil, Magor Misaviv adını verdi dedi. Magor Misaviv ilginç bir isimdir ve her yanda terör anlamına gelir. Yeremya Paşhur'a, onun ve onunla bağlantılı olan herkesin geleceğinde terör olacağını söylemektedir. Yeremya 20. bölüm 4. ayette şöyle diyor. Rab diyor ki, seni de dostlarını da yıldıracağım. Dostlarının düşman kılıcıyla düştüğünü gözlerinle göreceksin. Bütün Yahuda'yı Babil kralının eline teslim edeceğim. Onları Babil'e sürecek ya da kılıçtan geçirecek. Bu artık Yeremya peygamberin yine ve yine vurgulayacağı bir peygamberliktir. Güney krallığı sürgüne gidecektir ve kimse buna engel olamayacaktır. Tanrı Musa ile Samuel bile orada olsa bunun hiçbir şeye yaramayacağını söylemiştir. Artık çok geçtir. Halk şu anki krallarının ve ondan önce tahta olan iki kralın davranışlarından belli olduğu gibi Tanrı'yı reddedişlerinde çok ileri gitmiştir. Yeremya'ya ne olduğunu düşünmemiz gerekmektedir. Dikkate alınmadı ve reddedildi. Yeremya peygamber zulüm görmemişti. Ama şimdi görüyor ve bütün bunlardan ötürü mesajının kendi yüreğini parçaladığını hatırlayın. Tanrı'ya istifasını bildirecektir. Bu adama sempati duymadan edemezsiniz. Olup bitenlere karşı kayıtsız değildir. Bütün bunları çok derinden hissetmektedir ve bütün bunlar onun gücünü alıp götürmektedir. Hatta bir sinirsel bir buhranın eşiğinde bile olabilir. Bir daha onu anmayacak, onun adına konuşmayacağım desem, sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğimde yanan bir ateş sanki. Onu içimde tutmaktan yoruldum, yapamıyorum artık diyor Yeremya peygamber. Yeremya kitabının 20. bölüm 9. ayette. Yeremya'nın söylediği şudur. Bu mesaj benim kalbimi paramparça ediyor. Ve bana bütün kazandırdığı dinsel yöneticilerin zulmü ve halkın beni reddetmesi, bu yüzden istifa ediyorum. Ama istifa etmeye çalışınca Tanrı sözünün kemiklerinin içerisinde bir ateş gibi olduğunu gördü. Konuşmam gerekiyordu, susamazdım diyor. Konuşmak istemesi, Tanrı sözünü bildiren herkesin sahip olması gereken bir nitelik olmalıdır. Bunun hakkında siz gerçekten neler hissediyorsunuz dostum? Hizmetiniz sadece yaptığınız bir iş mi, yoksa kalbiniz gerçekten hizmetinizde yanıyor mu? Kalbiniz hizmetinizin içerisinde mi? Eğer Tanrı sözünü seviyorsanız ve onu gerçekten başkalarına vermeyi istiyorsanız, o ayrıcalık ve fırsata sahip değilseniz kendinizi gerçekten kötü hissedersiniz. Tanrı sözünün sizin için gerçekten bir anlamı olmadıkça onu diğer insanlara duyurmaya çalışmamalısınız. Yeremya peygamberin yüreğindeki çatışmayı anlayabilirsiniz ve eski antlaşmadaki Tanrı adamlarının alışkanlığı olduğu görülen bir şeyi yapmaya başlar. Yunus'un, Eyyub'un ve İlyas'ın yaptığı bir şeyi yapar. Kendisine hiçbir yararı olmayacak eski bir şarkıyı söylemeye başlar. Neden doğmuşum? Birçok insan bu şarkıyı söyler değil mi? Şimdi Yeremya'yı dinleyin, bakın ne diyor. Lanet olsun doğduğum güne, kutlu olmasın annemin beni doğurduğu gün. Bir oğlun oldu diyerek babama haber getiren, onu sevince boğan adama lanet olsun. Dostum, Yeremya kendinden nefret ediyor ve hiç doğmamış olmayı istiyor. Neden ana rahminden çıktım diyor. Dert, üzüntü görmek, ömrümü utanç içerisinde geçirmek için mi? 18. ayet. İşte karşınızda o eski hikaye. Neden doğmuşum? İlyas peygamber de bir ardıç ağacının altına kıvrılıp bırak öleyim dedi. Eyüp peygamber ölmeyi istiyordu ve doğduğu güne lanet etmiştir. İhtiyar Yunus'un yani Yunus peygamberin de her şey hakkında cesareti kırılmıştı ve o da ölmek istiyordu. Hiçbir zaman doğmamış olmayı istemek bence istenecek en akılsızca şey. Dostum zaten doğmuşsun ve bunun hakkında hiçbir şey yapamazsın. Ölmek istediğin hakkında bir şarkı söyleyebilirsin ama bunu istemekle ölmezsin. Kimse ölmeyi istemekle ölmemiştir. Yeremya'nın morali çok bozuktu. Öyle değil mi? Verdiği mesaj kendi yüreğini yakıyordu. İnsan kolunu onun omuzuna dolayıp sırtını sıvazlayarak ve ona bir şekilde cesaret vermek istiyor. Cesareti kırılmış ama yine de Tanrı sözünü bildirmek istiyor. 21'den 29'a kadar olan bölümler Yahuda'nın son kralı olan Kral Sidkiye zamanında verilen peygamberlikleri içeriyor. Bu da bizi Yeruşalim'in yıkımı ve sürgün zamanına götürüyor. Yeremya'nın buradaki 21 ve 22. bölümlerde verdiği mesaj kadar sert bir mesaj yoktur. Kral Sidkiya, Malkiyoğlu, Paşhur'la Maseya oğlu Kahin Sefenya'yı Yeremya'ya gönderince Rab Yeremya'ya seslendi. Paşhur'la Sefenya ona şöyle demişti. Lütfen bizim için Rab'be danış. Çünkü Babil kralı Nebukadnetsar bize saldırıyor. Belki Rab bizim için şaşılacak işlerinden birini yapar da Nebukadnetsar ülkemizden çekilir. Yeremya 21. bölüm 1 ve 2. ayetler. Kral Sidkiya'nın başı gerçekten sıkıştığında derde girince Tanrı sözünü verdiği bildiği adama gitmesi ilginçtir. Paşhur'u ve onun adamlarını geçti, organize dinde yardım aramadı. Günümüzde birçok insanın liberal bir kilise üyesi olduğunu ama radyodan kutsal kitap programlarını dinlediklerini görüyorum. Tuhaf bir nedenden ötürü bu iki şeyi bağdaştırabileceklerini düşünürler. Değerli dostum, başınız dertte olduğunda sizi Tanrı sözünden başka hiçbir şey tatmin edemez. Sidkiya, Yeremya'ya gelir ama ondan hiçbir teselli alamaz. Yeremya ona Nebukadnetsar'ın gelmekte olduğunu ve eğer halk Tanrı'ya dönmezse, tövbe edip Tanrı'ya dönmezse şehri yakıp yıkacağını söyler. Yeremya durumu ona bütün açıklığıyla, bütün detayıyla bildiriyor. Bunun yanı sıra diyor, halka şunları da söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Tanrı bugün, değerli dinleyicilerimiz, Rabbimiz İsa Mesih'te sağladığı kurtuluş hakkında da aynı şeyi söyler. Tanrı sizin için ölmesi, günahınızın cezasını çekmesi üzere oğlu İsa Mesih'i verdiğini söyler. Siz doğruluğa sahip olabilirsiniz diye dirilmiştir İsa Mesih. Eğer kurtulacaksanız onda olmanız gerekir. Onda olmanın yolu kurtarıcınız olarak İsa Mesih'e güvendiğinizde kutsal ruhun vaftisi aracılığıyla olur. Bunu yaptığınızda Tanrı'nın bir çocuğu olursunuz. Tanrı bu benim, size sunduğum benim yolumdur. İster kabul eder, ister etmezsiniz. Yaşamı ve ölümü sizin önünüze koyuyorum der. Tanrı'nın koyduğu yol budur. Tanrı da gözlerinde yaşlarla yalvarmıştır. Şimdi Yahuda halkının şehirde kalıp ölmekle Babil kralına teslim olup yaşamak arasında bir seçim yapmaları gerekiyordu. Bu kentte kalan kılıçtan, kıtlıktan, salgından ölecek diyor Yeremya peygamber. Dışarı çıkıp kenti kuşatan kildenlere teslim olansa yaşayacak. Hiç değilse canını kurtarmış olacak. Bu kente iyilik değil, kötülük etmeye karar verdim diyor Rab. Bu kenti Babil kralı ele geçirip ateşe verecek. Yeremya 21, 9 ve 10. ayetler. Kral Sidkiya itaat etmedi. Zayıf bir kraldı ve Yahuda kralları içinde en kötüsüydü. Tanrı'ya hiç dönmedi. Belki de şöyle düşündü. Yehoakin de benim kadar kötü olduğu halde Tanrı Nebukadnezar'ın şehri Yehoakin zamanında yok etmesine izin vermedi. Neden şimdi böyle bir şey olsun? Bu yüzden 22. bölüm bence Tanrı sözünde verilen en sert yargıyı içerir. Tanrı'nın kabile verdiği yargıdan ya da İsa'nın Yahuda hakkında bildirdiği yargıdan daha serttir. Korkutucudur ve aynı zamanda Tanrı sözündeki en dikkat çekici peygamberliklerden biridir. Konyahu ya da Yehoakin hakkındaki yargıya bakmadan önce babası Yehoakim hakkında yargı vardır. O da kötü bir yöneticiydi ama onun hükümranlığı sırasında refah vardı. Zenginler daha zengin oluyor, fakirler ayak altında eziliyorlardı. Tanrı sözünün fakirler hakkında söyleyecek çok şey olması ilginçtir. Tanrı hem eski ve hem de yeni antlaşmada onlara o kadar çok ilgi göstermektedir ki bütün bunları görmezlikten gelemeyiz. Yehoakim hakkında mesaj şöyle başlar. Sarayını haksızlıkla, yukarı odalarını adaletsizlikle yapan, komşusunu parasız çalıştıran, ücretini ödemeyen adamın vay başına. İnsanlar yanlış yöntemlerle zengin oluyorlardı. Fakirlere haklarından az para ödeniyordu. Sonra şöyle diyor, kendim için yukarı odaları havadar, geniş bir saray yapacağım diyenin vay başına, sarayına büyük pencereler açar, sedir ağacıyla kaplar, kırmızıya boyar. Bol bol sedir ağacı kullandın diye kral mı oldun sanırsın? Baban doyasıya yiyip içti ama iyi ve doğru olanı yaptı. Onun için de işleri iyi gitti. Yeremye 22, 14, 15. ayetler. Baban, Yeremye iyi kral Yeşua'dan söz ediyordu burada. Ve onun hakkında şunları söylemişti. Ezilenin, yoksulun davasını savundu. Onun için de işleri iyi gitti. Beni tanımak da bu değil midir diyor Rab. Seninse gözlerin de yüreğinde yalnız kazanca, suçsuz kanı dökmeye, baskı, zorbalık yapmaya yönelik. 16-17. ayetler. Kral Yeşua, fakirin ve yoksulun davasını savunmuştu. Ama Yehoakim'in zamanında zenginler yanlış yöntemlerle zenginleşiyor, fakirler de daha çok fakirleşiyordu. Tanrı'nın bu konuda söyleyecek çok şey vardır dostum. Yeremya, zenginlerin başkalarının emeği aracılığıyla kendilerine zenginlik yığdıklarını, fakirlere ezdiklerine dikkat çekmişti. Gurur ve kibirlerinde kendilerine saraylar binetmişler ve sanki Tanrı onların bu zenginlikleri ne kötülüklerle elde ettiklerini unutmuş gibi yaşamışlardı. İncil'de şöyle okuyoruz. Dinleyin. Şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek. Dostum, Tanrı'nın zenginleri suçladığı iki şey vardır. Parayı kazanma yolları ve parayı harcama yolları ya da parayı kullanma yolları. Zengin insanlar için her şeyin nasıl eğri olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? Benden çok daha zengin insanlardan çok daha fazla vergi veriyorum. Vermem gereken vergilere bakılırsa sanki ben daha zenginmişim gibi gözüküyor. Vergi kanunları zenginleri korumak üzere düzenlenmiştir sanki. Siyasetçiler her şeyi zenginlerin kendi politik kampanyalarına destek vermiş kişilerin yararına düzenlerler. Bu özellikle Batı dünyasında böyledir değerli dostum. Zenginlerin desteklediği budur. Çoğu Rabbin işine vermezler. Tanrı sözü yayılsın diye destek olmazlar. Tanrı bunun farkındadır. Zenginler fakirleri daha da fakirleştirme pahasına zenginleştiklerinde bunun farkındadır ve kendilerine saraylar inşa ederek zenginliklerini kendileri için harcarlarken bunun farkındadır. Doğrusunu isterseniz bu kadar çok sayıda insan fakirlik içerisinde yaşarken bir villada yaşamanın günah olduğuna inanıyorum. Bence bir Mesih imanlısı böyle bir şey yapmamalı. Daha zengin Hristiyanların yardımına ihtiyacı olan birçok Hristiyan var. Hristiyan organizasyonlarının da böylesine lüks yerleri olması da gerekmiyor. Dinin de fazlasıyla zenginlere yönelik olduğunu söyleyebilir miyim? Batı dünyasındaki vaizlerin cemaatlerinde 1-2 dolar milyoneri olduğuyla övündüklerini sık sık duyuyorum. Bu insanların Tanrı sözünün yayılması için ne yaptıklarını bilmeyi isterdim. Çok değerli bir vaiz ve kutsal kitap öğretmeni olan Sayın Doktor Vernon McGee şöyle anlatıyor başından geçenleri. 20 milyon doları olduğu söylenen bir adamla golf oynamıştım. Radyo yayınlarımızı desteklemekle ilgilenebileceği söylenmişti. O bana yayınlarımız hakkında sorduktan sonra ona yayınlarımızı ve programın gereksinimlerini anlattım. Çok ilgilenmişti ve bana programlarımızı dinlediğine dair güvence verdi. Programa ne kadar destek verdiğini biliyor musunuz? Bir kuruş bile vermedi. Bu aşırı durumu bir örnek olarak veriyorum ama öldüğünde 1 milyon dolar bırakan ve Rab'le karşı karşıya gelip ona paramla ne yaptığım hakkında hesap veren kişi olmayı istemezdim. Bunun anlamı Rabbin bize verdiklerinin mümkün kıldığı bazı rahatlıkların tadını çıkartmamamız demek değildir. Ama eğer size zenginlik verdiyse, sizi o zenginliği kendi yüceliği için kullanma konusunda sorumlu tutacaktır. Fakirin ve yoksulun davasını savundu. İşte beni tanımak budur diyor. Tanrı Yeşua beni tanıyordu ve beni izleyip de fakir ve yoksullarla ilgilenmemenin mümkün olmadığını biliyordu diyor. Tanrı kendisinin bu insanlarla ilgilendiğini söylüyor. Müjdeyle erişilmesi en zor olan iki grup hangileridir biliyor musunuz? En zengin insanlar ve en fakir insanlar. Tanrı bunu eşit bir hale getirmemizi istiyor çünkü Tanrı onların da müjdeyi duyup kurtulmalarını istiyor. En yukarılarda olan o zenginlerin en aşağıda olan o insanlara yardım etmelerini istiyor. Ve her iki gruba da Tanrı sözüyle erişilmesini istiyor. Bugün dünyanın gerçek anlamda en temel sosyal sorunu ırk ya da sınıf çatışması değildir. Zengin ve fakir sorunudur dostum. Çok zengin insanlarla çok fakir insanlar arasında çatışma olmasaydı, komünizm diye bir şey de ortaya çıkmayacaktı. Şimdi Konyahu adlı bir adamın çok korkunç ve sert yargısını görüyoruz. Varlığım hakkı için derim ki diyor Rab. Ey Yahuda kralı, Yahuakim oğlu, Yahuakin. Sağ elimdeki mühür yüzüğü olsam bile çıkarıp atardım seni. Seni can düşmanlarının, korktuğun kişilerin, Babil kralı Nebukadnezar'la kildenlerin eline teslim edeceğim. Konya aynı zamanda Konyahu denilen Yahuakin'dir. Tanrı neden ona Konya demektedir? Çünkü Kon Yahuda'ki ya da Yahve'den gelmektedir. Tanrı beni bu adamla özdeşleştirmeyin diyor. Ve sözlerine parmağımdaki yüzük bile olsaydı onu atardım diyor. Bu mu Yahuakin? Bu hor görülmüş kırık çömlek. Kimsenin istemediği kap, neden kendisi de çocukları da bilmedikleri bir ülkeye atıldılar? Ülke, ey ülke, Rabbin sözünü dinle ey ülke. Rab diyor ki, bu adamı çocuksuz, ömrünce başarısız biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak. Soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturmayacak. Yahuda da bir daha krallık etmeyecek. Yeremye 22, 28, 30. ayetler arası. Tanrı bütün yeryüzünün tanıkları olmasını istiyor. Konya'nın soyundan gelen kimse Davut'un tahtına oturmayacak ve artık Yahuda'da krallık etmeyecekti. Bu Yusuf'un İsa'nın babası olamayacağının nedenlerinden biridir. Yusuf Konyahu'nun soyundan geliyordu. Ve Tanrı o soydan gelen kimsenin Davut'un tahtına oturmayacağını söylüyor. Bunun anlamı Davut'un tahtının bundan sonra boş mu kalacağıydı? Bir başka peygamberliği dinleyin. Rab şöyle diyor. Davut'un soyundan gelen adamlar sürekli İsrail'in tahtı üzerinde oturacaklar. Yeremye 33:17'de diyor. Davut'un tahtı üzerinde birisi olacaktır ama Konyahu'nun soyundan birisi olmayacaktır. Yeremye 36:30'da şunları okuyoruz. Bu yüzden Rab Yahuda kralı Yahuakim için şöyle diyor. Davut'un tahtında oturan kimsesi olmayacak. ölü bedeni gündüzün sıcağı, gece ayaza bırakılacak. Yehoakim'in Konyahu'nun babası olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tanrı o soyu kesmiştir. Şimdi dikkat edilecek şey İsa Mesih'in iki tane soy ağacının kayıtlı oluşudur. Bunun bir nedeni vardır. Matta 1. bölümde kayıtlı olan Yusuf'a götürür. Davut'tan gelir, Süleyman'ı ve Konyahu'yu geçer ve Yusuf'a gelir. Yusuf'un soyu İsa'ya taht için yasal hak verir. Ama Yusuf İsa'nın babası değildi. İsa o soydan gelmiyordu. İkinci soy ağacı İncil'den Luka'da yer almaktadır. Bu Meryem'in soy ağacıdır ve Süleyman'dan değil, Davut'un bir başka oğlundan, Natan'dan gelmektedir. Bu soy üzerinde hiçbir lanet ve hiçbir yargı yoktur. Rabbisi Mesih Bakire'den doğmuştu ve Meryem'in soyundan gelmişti. Davut'un tahtı için kan hakkını buradan almıştı. Bu benim için bu dünyada gerçekleşen en dikkat çekici şeylerden biridir. Tanrı bu yüzden yeryüzünü dinlemeye çağırıyor. Ey yeryüzü, yeryüzü, yeryüzü. Tanrı'nın sözünü dinletiyor. Yeryüzünün kendisinin bunu böyle düzenlenmiş olduğunu görmesini istiyor. Tanrı'nın amaçları çarpıtılamaz. İstediğinin üzerine yargı getirebilir ve buna karşın gelmekte olan Mesih'in Kral Davut'un soyundan olacağı şeklindeki vaadini de yerine getirebilir.